Ayrım 6, sayfa 45. Anayasa görüşmeleri sürüyordu. 10 Mart 1924 günü seçme ve seçilme haklarını düzenleyen 10 ve 11. maddelere sıra gelmişti. Tasarıda her Türk'ün seçme hakkı olduğu belirtilmişti. Madde sessizce tartışmasız geçti. Demek ki bundan sonra kadınlar da seçmen olarak seçimlere katılacaklardı. Bu büyük bir devrimdi. İkinci Mahmut döneminde yapılan nüfus sayımında kadınlar sayılmamışlardı bile. 11. madde seçilmekle ilgiliydi. Bu maddede 30 yaşını bitiren her Türk'ün milletvekili seçilmek hakkı olduğunu belirtiyordu. Bir canlanma oldu. Her Türk deyimine kadınlar da dahil miydi? Recep Peker her Türk deyimine elbette kadınların da dahil olduğunu, kadınlara da seçmeyle birlikte seçilme hakkının verilmesini memnunlukla karşıladıklarını belirtti. Komisyon sözcüsü memnun olanları hayal kırıklığına uğrattı. Seçim kanununda kadınlara yer verilmediğini, her Türk derken yalnız erkekleri düşündüklerini söyledi. Recep Peker çok sinirlendi. Kadınlar Türk değil mi beyefendi? Yahya Kemal Bey bu çağ dışı anlayışı aşmak ve maddi açıklık getirmek için bir öneri verdi. 30 yaşını bitiren kadın ve erkek her Türk'ün milletvekili seçilmek yetkisi vardır. Başkan bu öneriyi oylamaya sundu, sonucu bildirdi. Kabul olunmamıştır. Alkışlar yükselince Recep Bey sinirlendi. Kadına hak vermediniz, bari alkışlamayın yahu. Seçme hakkını düzenleyen madde de düzeltildi, ona da erkek sözcüğü eklendi. Dipnot 2. Dönem Tutanak Dergisi 7. 1. Cilt sayfa 540-542. Seçme hakkıyla ilgili 10. maddede 18 yaşını ikmal eden her erkek olarak değiştirildi. Böylece kadınların seçme hakkı da ileriye bırakıldı. 2. Dönem Tutanak Dergisi 8. 2. Cilt sayfa 924. Bu sorun kesin olarak 1934 yılında çözülecektir. Sonuç kadınlara ve uygarlık ilkelerine saygı duyan ve ümide kapılanları çok üzdü. Ama meclis çoğunluğunun anlayışı böyleydi. Orta Çağ bu gibi konularda gücünü koruyordu. Latife Hanım bile bir yabancı gazeteciye, "Cahil köylülerin, yani köylü kadınların, sırtına oy hakkını yüklemek saçma olur." diye demeç vermişti. Dipnot: Latife Hanım bu demeci 1923 yılının yazında Ankara'ya gelen ve Mustafa Kemal Paşa ile köşkte görüşen The Saturday Evening Post yazarı Isaac F. Marcosson'a vermiştir. Demecin devamı şöyle: "Uzun vadede kadınlar için kadınlarca yönetilen okullarımız olmalı. Bunun yavaş bir süreç olması kaçınılmaz." M.K. Palaoğlu, Müdafaa-i Hukuk Saati, sayfa 251. İ.F. Marcosson'un yazısının tam metni Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Cilt 1 Sayı 1 1984. Çeviren Ergun Özbudun. Türkiye büyük bir uyanışın eşiğindeydi. Bu süreçte Latife Hanım'ın da şöyle bir payı vardır. Gezilerde Gazi'nin yanında yer alması, gezilerde yemeklere katılması başlı başına bir anlam ve değer taşır. Ama çağdaşlaşma projesinin bir çeşit ortağı gibi gösterilmesi komik bir abartmadır. Bu anlamda ne evlenmeden önce bir etkinliği olmuştur, ne ayrıldıktan sonra bir çalışma yapmıştır. Bu yeni moda iddia genel olarak yabancı basına çıkan birkaç yazıya dayandırılıyor. Türk basınında bunları doğrulayan ciddi bir yazı yok. Salih Bozok'un, Kılıç Ali'nin, Cevat Abbas Gürer'in, Ruşen Eşref Ünaydın'ın, Hasan Rıza Soyak'ın, İsmail Hakkı Tekçe'nin, Fadih Rıfkı Atay'ın, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun, İyi Habib Sevük'ün, İsmet İnönü'nün, Celal Bayar'ın, Afet İnan'ın, Sabiha Gökçen'in anılarında da bu görüşü doğrulayan hiçbir nota rastlamıyoruz. Bu gibi çalışmalarda amaç gerçeği aramak ve yansıtmaktır. İnsan o dönemi anlatanlardan bu özeni, dikkati, dürüstlüğü bekliyor. Aşırı bir beklenti midir bu? Gazi de İsmet Paşa da ortaokuldan beri günde 5 vakit namaz kılarak yetişmişlerdi. Dinin gereklerini birçok hocadan daha iyi bilirlerdi. Hiç olmazsa okur yazarların Kur'an'ı anlamalarını istiyor, buna çok önem veriyorlardı. Kur'an'ın Türkçe'ye doğru ve güzel çevrilmesi konusunu Diyanet İşleri Başkanı ile görüştüler. Başkan bu isteğe yorum yazdırmayı ve hadis çevirtmeyi de ekledi. Ödenek sorunu vardı. Gazi Paşa işin para kısmını kendi üzerine aldı. Gazi Kur'an'ın en güzel çevirisini Mehmet Akif Bey'in yapacağını düşünüyordu. Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Börekçi Hoca'nın da böyle düşündüğünü öğrenince memnun oldu. "Haydi bakalım Hoca Efendi, harekete geçin." Zeki Bey, Üngör yönetiminde İstanbul'dan gelen eski saray orkestrası başka yer olmadığı için derme çatma milli sinemada Rumeli göçmenlerine yardım için bir konser verecekti. Dipnot, milli sinemanın Millet Bahçesi'ndeki sinema olduğunu sanıyorum. Orada filmler gösterilmeye başlanmıştı. Ankara'dakiler çoluk çocuk film izlemeye geliyorlardı. Bu orkestra çok geçmeden Cumhurbaşkanlığı Orkestrası ünvanını alır. Ankara'da kalırlar. Bu bilgiyi müzik tarihçisi Sayın Ersin Antep'e borçluyum. İlanlar hazırlanıp uygun yerlere yapıştırıldı. Böyle bir olayın duyulması için ilana gerek yoktu. Herkes anında duyardı. Biletler çabuk satıldı. Salonun bir bölümü ailelere ayrılmıştı. Müzik dinlemek, evden çıkmak, insan görmek isteyen birçok insan, özellikle İstanbullular koşa koşa geldiler. İşlerinde ilk kez bir konser dinleyecek bakanlar vardı. Başbakan tavsiye ettiği için gelmişlerdi. Batı müziğiyle hiç ilgileri olmamıştı. Zeki Bey bu tür dinleyicileri düşünerek kısa, güzel, kolay parçalar seçmişti. Orkestra üyeleri sahnede yerlerini aldılar. Hepsi koyu renk giysiliydi. Önlerinde nota sehpaları vardı. Tam saatinde frak giymiş olan orkestra şefi Zeki Bey sahneye girdi, yürüdü. Ortada durup dinleyicileri eğilerek selamladı. Deneyliler şefi alkışlayınca ötekiler de alkışa katıldı. Demek adet böyleydi. Şef yerini aldı. Elinin bir işaretiyle konser başladı. Parçaların bitişinde de herkes bilenleri bekledi. Onlar alkışlayınca ötekiler de katıldılar. Bir iki kez kahvelerde icrayı sanat eden fasıl heyetlerini izlemiş olanlar vardı aralarında. Bu orkestra hiç onlara benzemiyordu. Bir örnek giyinmişlerdi. En ufak bir laubalilik yoktu. Sanatlarını çok ciddiye aldıkları belliydi. Bu ciddilik dinleyicileri de etkilemekteydi. Kimse konuşmuyordu. Biri konuşsa sssst diye uyaranlar oluyordu. Demek ki konuşmak yasaktı. Bu kurallar ilk kez gelenleri belki sıkacaktı ama öyle olmadı. Çalınan parçalar çok güzeldi. Şefin yönetimi, selam verişleri çok zarifti. Sanatçılar çok ustaydı. İyi ki gelmişiz. Kor diplomatiğe mensup bazı çiftler konserden sonra İstanbul lokantasının az ilerisinde açılmış olan Fresco adlı yeni lokantaya gittiler. Burası İstanbul lokantasından daha modern bir yerdi. Yabancı çiftlerin lokantaya gelmelerine alışmışlardı. Ahmet Ağaoğlu'nun kızı Süreyya ile hanım arkadaşının öğle yemeği için yalnız başlarına İstanbul lokantasına gelmeleri sorun olmuş, sorun Gazi'nin yardımıyla çözülmüştü. Dipnot Süreyya Ağaoğlu, bir ömür böyle geçti, sayfa 40-42. Binbaşı Vedat'la Vediha Cebeci de tek katlı küçücük bir eve taşınmışlardı. Her yanda irili ufaklı yeni evler yapılıyor, şehrin nüfusu artıyordu. Binbaşı Faruk ile Nesrin'in nikahı Vedatlar'da kıyıldı. Nesrin'in şahitliğini Doktor Hasan, Faruk'un şahitliğini Binbaşı Vedat yaptı. Nikahta Faruk'un ve Nesrin'in birkaç arkadaşı da bulundu. Faruk ve arkadaşlarının göğüslerinde yeni verilmiş olan istiklal madalyaları parlıyordu. Faruk Ankara'ya taşınmıştı. Nesrin yine Cebeci'de küçük bir ev bulmuş, Faruk gelmeden ilk ihtiyaçları karşılayacak biçimde evi dayayıp döşemişti. Sonrasını birlikte yaparlardı. İmam Nesrin'in yüzü açık nikah masasına oturmasından rahatsız oldu ama sesini çıkarmadı. Birçok şey yıllardır değişiyordu. Kadınlar sokağa çıkar olmuştu. Yüzünü açanlar çoğalmıştı. Çeteci kadınlar erkek gibi ortalıkta dolaşmışlardı. Halide Hanım askere yazılmıştı. Bazı Müslüman hanımlar hemşirelik yapıp erkeklere dokunuyorlardı. Bazı hanımların erkek doktora gittikleri söyleniyordu. Allah affetsin. Nikahı kıydı, kısa bir dua okuyup ayrıldı. Gençler geç saate kadar konuşup eğlendiler. Faruk İnebolu yolunda nasıl tanıştıklarını anlattı. 4 yıl geçmişti aradan. Nesrin hastanenin açtığı kursu birincilikle bitirerek diplomalı hemşire olmuştu. Türkiye 4 yıl içinde nereden nereye gelmişti? Belki bir 100 yıl geçmişti aradan. Ölen imparatorluğun yerini yepyeni geleceğe uçmaya hazırlanan bir devlet almıştı. Faruk, yarın akşam biz de bir devrim yapacağız dedi. Ertesi akşam Nesrin'i İstanbul lokantasına götürdü. Lokanta hakkındaki bilgiyi trenle Ankara'ya gelirken yol arkadaşlığı ettiği bir milletvekilinden öğrenmişti. Masaların yarıdan fazlası doluydu. Lokantanın sahibi, garsonlar ve müşteriler şaşırdılar. Kızanlar da oldu. Çünkü ilk kez bir hanım geliyordu lokantaya. Acaba kapıdan mı savmalı, ne yapmalıydı bu çifti? İstiklal madalyalı bu genç binbaşıyı geri çevirmeyi göze alamadılar. Zaten binbaşı da geri gidecek göz yoktu. Sapa bir yerde bulunan masayı gösterdiler. Faruk itiraz edecekti ama Nesrin engel oldu. Böyle daha iyi, gel. Oturdular. Faruk kendine bir duble rakı, Nesrin'e portakal suyu istedi, mezeler söyledi. Ağır davranan suratsız garson bahşişini peşin alınca rüzgarlaştı. İyi giyimli, temiz yüzlü, orta yaşlı bir bey yanlarına yaklaştı, kendini tanıttı. Ben Zonguldak milletvekili Tunalı Hilmi. Ayağa kalktılar, buyurun efendim. İzninizle bir dakika oturup gideceğim. Patronun koşturduğu iskemleye oturdu. Kadınlarımız hayata katılmazlarsa, milletvekili, vali, profesör olmazlarsa, uçak bile yapsak yine ilkel kalmışız demektir. Buraya gelmek cesaretini gösterdiğiniz için sizi kutlamak istedim. Uygarlık hapşırık değil ki bir anda gelsin. Böyle davranışlarla adım adım kazanılır. Bu hareketiniz büyük bir adım. Afiyet olsun gençler. Başıyla selam vererek kalktı. 20 Nisan 1924 günü yeni anayasanın görüşmeleri sona erdi. Meclis Yunus Nadi Bey'in tahmin ettiği gibi Cumhurbaşkanı'na tanınması öngörülen kesin veto ve meclisi fesih yetkisini milli egemenliğe aykırı görerek kabul etmemiş, demokrasiye uymadığını düşündüğü hiçbir maddeyi, ifadeyi, terimi benimsememişti. Cumhuriyeti sonsuza kadar güven altına alacak olan 102. maddeyi alkış tufanıyla kabul etmişti. Bu maddenin son fıkrası, Cumhuriyet rejimiyle ilgili maddenin asla değiştirilemeyeceğini, teklif dahi edilemeyeceğini belirtiyordu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu atalarının rejim konusundaki kararları böyleydi. Onca yoksulluk, çaresizlik içinde nice kan, can, gözyaşı, acı, emek pahasına kurulan Cumhuriyet'in ebedi olmasını istemiş, devletin temelini böyle atmışlardı. Bazı genç milletvekilleri toprak reformu gibi konular yer almadığı için bu anayasayı devrimci bulmamışlardı. Bu düşüncesini söyleyen bir milletvekiline Gazi Paşa şöyle dedi. Anayasamız parlamenter demokrasi sistemine uygun bir anayasa ama hiçbir devrime, hamleye engel değil. Olmadığını göreceksiniz. Engeller kafalarda. Kadınlara seçme seçilme hakkını niye çok gördünüz? Kadınlar cahillerse erkekler cahil değil mi? Kadınsız demokrasi olur mu? Evde annenizin, kardeşinizin, eşinizin yüzüne nasıl bakıyorsunuz? Dipnot: Anayasa 24 Mayıs 1924'te yürürlüğe girer. 22 Nisan günü meclis genel af dışında tutulan 150 kişiyle ilgili listeyi bir daha tartıştı. Hainler 150 sayısına sığmıyordu ki, bazıları iyi yurttaş olarak yetiştirilmedikleri, eğitilmedikleri için kolayca düşmana satılmışlardı. Lozan'da kararlaştırılan genel af dışında sadece 150 kişinin bırakılmasına razı olunmuştu. Listeye sığmayan hainler usul usul gizlice neler yapacaklardı? Meclis son tartışmalardan sonra gece yarısı hainler listesini kesinleştirip kabul etti. Bunlar hainliklerini bildikleri için zaten yurt dışına kaçmışlardı. Çoğu harıl harıl Türkiye aleyhine çalışıyordu. Türkiye'ye girmeleri yasak edildi. Dipnot: Gizli Celse Zabıtları, 4. Cilt, sayfa 456-462. 150'liklerin listesi için Turgut Özakman, 1881-1938, Atatürk Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Kronolojisi, Ek 19, sayfa 250-253. Eski Sultan Vahidettin, eşleri ve eşlerinin yardımcıları geleceği için San Remo'da daha büyük bir köşke, Villa Magnoli'ye taşınmıştı. Sonunda bekledikleri geldi. İstanbul'dan gelen harem erkanı 1. Kadın Efendi Nazik Eda Hanım, 2. Kadın Efendi Meveddet Hanım, son eşi Nevzat Hanım, Nevzat Hanım'ın kız kardeşi Nesrin Hanım, 2. Hazinedar Kalfa ile bazı saraylardan oluşuyordu. Eski Sultan en çok son eşi Nevzat Hanım'ın gelmesine sevinmişti, onu çok özlemişti. Bu arada 150'liklerden eski Kuvvayi İnzibatiye Subayı Tarık Mümtaz Göztepe'de eski sultana yanaşmıştı. Villanın geniş bahçesi içinde küçük bir köşk vardı. Eski sultanın parasını yöneten Yaver Zeki Bey burada kalıyor, refah ve konfor içinde yüzüyor, eski sultanın sınırlı servetine har vurup harman savuruyordu. Bu küçük köşkte de İtalyan kızları hizmet ediyorlardı. Tarık Mümtaz bu köşkün bir odasına yerleşti. Eski sultan ölene kadar burada bolluk içinde yaşayacak, birçok olaya, şaşırtıcı sahneye tanık olacak, anılarında anlatacaktı. Tarık Mümtaz Bey'e göre durum şöyleydi. Kadın efendileriyle, hazineder ustalarıyla mükellef bir harem hayatı vücuda gelmiş, musahipler, yaverler ve esvapçı başılarından ibrikçi başına kadar bütün beyler kadrosu kuruluvermiş ve saray düzeni tam tertip canlanmıştı. Osmanlı İmparatorluğu'nun bütün teşrifat ve merasim usulleri olanca titizliğiyle korunuyordu. Sultan adamlarına padişahlığı sırasında aldıkları maaşları gurbette de fazlasıyla ve düzenli olarak ödüyordu. Ayrıca Yıldız Sarayı'nın meşhur mutfağını aratmayacak mükellef ve zengin bir mutfak sofra sofra yemekler yetiştiriyordu. Öğle ve akşam yemeklerine burada bir de mükellef sabah ve ikindi kahvaltıları ilave edilmişti. Bu küçük Yıldız Sarayı'nda yaşayanlar 40 kişiye yakındı. Dipnot: T. Mümtaz Göztepe, Vahdettin Gurbet Cehenneminde, sayfa 100, 101, 107, 112, 138, 140, 166. Tarık Mümtaz Göztepe'ye göre eski sultan, Türkiye Cumhuriyeti'nin düşmanlarına da para yardımında bulunuyordu. Dipnot: Vahidettin'in para verdiği Türkiye Cumhuriyeti düşmanları hakkında bilgi için Turgut Özakman, Vahidettin Mustafa Kemal ve Milli Mücadele, sayfa 74-76. Zafer üzerine eski Sultan Vahidettin'in kaçmasından önce saltanatçılar ve halifeciler İstanbul'da resmi adı İlahi Vatan, gizli adı Müdafaa-i Hukuku Hilafeti Kübra olan bir örgüt kurmuşlardı. Örgütün yöneticileri Ali Kemal olayından sonra topluca Bükreş'e kaçmıştı. Örgütün amacı Türkiye'de olaylar, isyanlar çıkarmak, suikastler yapmak, sonunda Vahidettin'i tahtına geri getirtmekti. Bu amaçla Kürt örgütlerinden de yararlanmaya çalıştıkları belirtiliyor. Behçet Cemal, Şeyh Said İsyanı, sayfa 16 ve devamı, Profesör Doktor Ergün Aybars, İstiklal Mahkemeleri, sayfa 378 ve devamı, Uğur Mumcu, Kürt İslam Ayaklanması, sayfa 59. Ne hırs, ne hırs. Bu gösterişli gurbet hayatına, Zeki Bey'in hovardalığına, cumhuriyet düşmanlarına ve siyaset bezirganlarına yatırım yapmaya eldeki para ne kadar dayanırdı? Dipnot: Tantana'dan uzak biraz tutumlu yaşasalardı para uzun yıllar yeterdi. Yurt dışına çıkarılan hanedan üyelerinin yoksulluk içinde yaşadıkları hakkında bazı yazılar, açıklamalar, söylentiler var. Birkaçı sıkıntı çekmiş olabilir. Aile dayanışma içinde olsa bu da yaşanmazdı. Ama hanedan ikiye bölünmüş durumdaydı. Abdülmecit kolu, Abdülaziz kolu, para sorunu belirince biri Avrupa'nın, Asya'nın, Afrika'nın zengin yöneticilerini, ileri gelenlerini geziyor, para topluyor, bu para aile üyelerine dağıtılıyordu. Dağıtımın adil yapılmadığı anlaşılıyor. Şehzade Ali Vasıp Efendi'nin anılarını okumanızı dilerim. Yazar vatanın işgalden kurtulması, bağımsız olması konusunda tek sözcük bile yazmıyor. Belli ki hiç sevinmiyor, yabancı gibi. Genel olarak hanedan üyelerinin nasıl yaşadıklarını Şehzade Ali Vasıp Efendi'nin anıları ile anılarındaki fotoğraflar göstermektedir. Bir Şehzade'nin Hatıratı, Yapı Kredi Bankası Yayınları, İstanbul 2004. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 4. yıl dönümüydü. Kutlama töreninden sonra Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, bakanlar, milletvekilleri, yüksek yöneticiler geçit törenini izlemek için meclis balkonlarında ve bahçesinde yer aldılar. Siviller koyu renk elbise, redingot, jaket, atay giymişlerdi. Bugünkü Ulus Meydanı ile istasyona inen yolun iki yanı halkla doluydu. Kadınların çoğu millet bahçesinde toplanmıştı. Ankara halkı milli törenlere katılmayı ihmal etmezdi. Birlikler, okullar, dernekler meclisin önünden geçip istasyona doğru gideceklerdi. Askeri bir bando trompet ve boru gösterisinden sonra bir marşa başladı. İlk olarak bir tören birliği geçti, onları seymenler izledi. Sonra ilk ortaokul ve lise öğrencileri gelmeye başladı. Derken bir kara kitle belirdi. Yaklaştı. Bunlar kız öğretmen okulu öğrencileriydi. Yüzleri açıktı ama hepsi kara çarşaflıydı. Onları özel giysileriyle zanaatkarlar ve esnaflar izledi. Falih Rıfkı Bey akşam Gazi'nin davetlisiydi. Yemeğe geçmeden konuyu açtı. Kız öğretmen okulu öğrencileri kara sel gibi önümüzden akıp gittiler. Sıkma başlı mantolu olamazlar mıydı? Ruşen Eşref Bey güldü. Geçen yıl peçeliydiler, bu yıl peçesizler. Bu büyük bir gelişme. Mustafa Kemal Paşa kadınların giyimine karışmayalım dedi. Yüzlerini açmaları ileri bir davranıştır. Hiçbir hanım zarafeti, uygarca olanı reddetmez. Zamana ihtiyaçları var. Cesaretlerini kırmayalım yeter. Yaşlıca bir misafir bilgi verdi. Halkımızın neredeyse tamamı köylerde yaşıyor. Köylü hanımlarımızın yüzleri her zaman açıktır. Böyle çarşaf filan giymezler. Giyseler tarlada, bağda, bahçede çalışamazlar, aç kalırız. Bu yüzden onlara kimse yüzünüzü ördün, evde oturun, elinizin hamuruyla erkek işine karışmayın demez. Hepsi erkeklerin işlerini yapar. Erkekler kahvede vakit öldürür. Örtünme kasabalarda başlar, şehirlere kadar uzanır. Çünkü kadının ev dışında tarlada, bağda, bahçede zorunlu işi yoktur. O yüzden çarşaf kasabalarla şehirlerimizde giyilir. Suriye'den gelme bir giyim tarzı olduğu söyleniyor. Bizim şehir usulü giyim tarzımız feracıydı. Dönemine göre de güzel bir giyim tarzıydı. Paşa Falih Rıfkı Bey'e döndü. İstanbul'da üniversitede bazı kızlarımızın başlarını tamamen açtığını duydum, doğru mu? Evet efendim. Önce kimya laboratuvarında başlamış, şimdi tıbbiyede yayılıyormuş. İstanbul hanımları yıllardan beri bağnazlıkla savuşuyorlardı. Onlar da bağnazlığın bir bölümünü denize döktüler. Hanımlar keyifle gülüştüler. Dipnot: www.biltek.tubitak.gov.tr/bilgipaket/bilim insanları/Türk bilim adamı/sayfa328-58 pdf. İlk doktorlarımızdan Profesör Doktor Kamile Şevki Mutlu'nun anıları. Mütareke sırasında yazarlar, şairler, işgalcilerle başları derde girmesin diye pek az toplanırlar, daha çok mektuplaşırlardı. Edebiyat dünyası mektuplara sığınmıştı. Zaferle birlikte her şey değişti. Kadın, erkek, genç, yaşlı, ünlü, ünsüz sanatçılar evlerde sık sık bir araya gelmeye başladılar. Şükufe Nihal Hanım gibi çok güzel bir şairin, Nezihe Muhittin Hanım gibi kadın hakları için mücadele eden yiğit bir yazarın katıldığı toplantıların tadı, havası, neşesi, zevki, heyecanı başka türlü oluyordu. Beklenmedik aşk rüzgarları esiyordu. Her toplantı bir edebiyat şenliği gibiydi. Herkes son eserini okuyordu, herkes birbirine saygılıydı. Dil yavaş yavaş sadeleşiyor, aruz yerini usulca hece mezdine bırakıyor, konular değişiyordu. Yahya Kemal Mehmet Emin Yurdakul, Falih Rıfkı Atay, Ruşen Eşref Ünaydın, Samih Rıfat Bey, Yakup Kadri Kara Osmanoğlu gibi şair ve yazarların milletvekili seçilmeleri hepsini gururlandırmıştı. Belki için için kıskananlar da olmuştu ama hiç belli etmemişlerdi. 2 yıldır yazılan romanlar büyük ilgi görüyordu. Hepsi ülkeyi, toplumu, gerçek insanları anlatıyordu. Çalı Kuşu, Ateşten Gömlek, Kiralık Konak, Sözde Kızlar. Edebiyat Türkiye'nin edebiyatı oluyordu. Dergilerin sayıları artmıştı. Gazetelerde sanat sayfaları yer alıyordu. Felsefeciler de bir araya gelerek dernek kuracaklardı. Dipnot: bu konuda değerli bir çalışma Profesör Doktor M. Coşkun Değirmencioğlu, Türkiye'de ilk Türk Felsefe Cemiyeti ve sonraki gelişmeler, Odak Yayınları İstanbul 2004. Türk Ocağı yeniden örgütleniyordu. Ankara Şubesi de büyük bir Ankara konağında açıldı, sevinçle karşılandı. Direniş duygusunun oluşmasında ocakların da büyük hizmeti geçmişti. Gazi, ocakların Cumhuriyet yönetimine bağlı, çağdaş ve gerçekçi bir kültür milliyetçiliğinin işleneceği, halka Cumhuriyet anlayışını yayacak kuruluşlar olmasını istiyor, bunu sağlamaya çalışıyordu. Muhafız taburundan birkaç subay komutanları İsmail Hakkı Bey'den izin alarak üye olmak için Türk Ocağı'na başvurdu. Hemen kabul edileceklerini sanıyorlardı. Günler geçti, yanıt gelmedi. İsmail Hakkı Bey'in tuhafına gitti. Ocağa giderek bu gecikmenin nedenini sordu. Aldığı yanıt karşısında kanı dondu. Yetkili şöyle demişti: bu subayların ocağa kabulleri için özellikle ırk bakımından bir engel olup olmadığını anlamak üzere soruşturma yaptırıyoruz. Henüz sonuç alınmadı. Bu subaylar Ankara Subay Talimgahı'ndan mezun, büyük taarruza katılmış, ölüme yürümüş subaylardı. İsmail Hakkı Bey kendi konumunu düşünerek adamın yüzüne tükürmedi. Başkanları Hamdullah Supi Bey'i bulup konuştu. Bu tutumu ağır bir dille protesto etti. Subaylar da tek tek meclise girerken Hamdullah Supi Bey'i çevirerek haklarında hangi sıfat ve yetkiyle böyle bir soruşturma yaptırmakta olduğunu sordular. Hamdullah Supi Bey durumu gaziye şikayet etti. Gazi İsmail Hakkı Bey'i çağırarak olay hakkında bilgi vermesini istedi. İsmail Hakkı Bey olanları olduğu gibi arz etti. Ne diyorsun çocuk? Öfkeden gözlerine kan oturdu. Herkesi yurtseverlik çevresinde bir isim altında eşit haklara sahip olarak toplamaya çalışan yeni devletle böyle bir ırkçı yaklaşım affedilemezdi. Gazi ölüm kalım günlerinde yararlı hizmetler görmüş olan Türk ocağını sever ve korurdu. Bu olaydan sonra Türk ocağını izlemeye aldı. Hamdullah Supi Bey'i de şiddetle uyardı. Yakın çevresine ara sıra şu soruyu soruyordu. Türkiye Cumhuriyeti adını taşıyan yeni bir milli devlet kurmuşuz. Türkiye'de ayrıca Türk ocağı olur mu? Bu ad öteki unsurlara sürekli olarak kendi öz benliklerini hatırlatmaz mı? Onlar da kendi adlarıyla ocaklar kurmak isteseler bunun sonu nereye varır? Parçalanmaktan yeni kurtulduk. Dipnot: Hasan Rıza Soyak, Atatürk'ten Hatıralar, 2. cilt sayfa 475-476. Türk ocağı tüzüğünde değişiklik yaparak amacını Cumhuriyet'in ilkelerine uygun hale getirir. Amaç maddeleri şöyle olur. 2. madde: Türk ocağının amacı ulusal bilincin kuvvetlenmesi, uygar ve sağlıklı ilerleme ve ulusal ekonominin gelişmesidir. 3. madde: Cumhuriyet, ulusçuluk, çağdaş uygarlık ve halkçılık ülkelerini izleyen Türk ocağı, bu ülkeleri gerçekleştirmekte olan CHP ile devlet siyasasında beraberdir. Türk ocağı bu ülkeleri yaymak ve aşılamak için bilim, kültür ve toplum alanında mücadele eder, çaba gösterir. Profesör Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, Cilt 3, sayfa 83-84, sadeleştiren Sayın Şerafettin Turan, Hamdullah Supi Bey genel başkanlıkta kalır. İstasyonun yanında bulunan iki katlı lojmanlardan biri boşalmıştı. Lojman ailesini Ankara'ya getirtebilmek için çırpınan Başbakan İsmet Paşa'ya verildi. Hemen mektup yazarak Mevhibe Hanım'a durumu bildirdi. ''Hanımcığım, artık evimiz var, Ankara'ya gelebilirsiniz.'' Aile 7 yıl sonra en sonunda bir çatı altında toplanabilecekti. Eğitim Bakanlığı'nda günlük işler bitince yöneticiler hemen her akşam bakanın odasında toplanıyor, o gün yapılan işler açıklanıyor, sonra eğitim sorunları, çözüm yolları, Türkiye'ye gerekli eğitimin içeriği ve yöntemi tartışılıyor, eski denemeler değerlendiriliyordu. Büyük sorunlardan biri öğretmen sayısının eksikliğiydi. Hızla birçok yeni öğretmen yetiştirmek, yeni okul açmak gerekiyordu. Ama bunu gerçekleştirecek ne yeterli para vardı, ne de yetecek kadar uzman öğretmen. Dönemin büyük eğitimcilerinden ABD'li Profesör John Dewey'i bir önceki bakan Türkiye'ye davet etmişti. Yoğun bir programı olduğu bilinen bilginin gelebileceği ümit edilmiyordu. Vasıf Bey akşam toplantısında Mr. John Dewey'den olumlu yanıt geldiğini açıklayarak yöneticileri sevindirdi. Mr. John Dewey, Ağustos ayında eşiyle birlikte İstanbul'da olabileceğini bildiriyordu. Bu sırada Gazi Paşa'ya Güneydoğu'dan gizli iki mektup geldi. Bazı şeyhlerin ve ayrılıkçıların kuşku verici halleri bildiriliyordu. Dipnot: Uğur Mumcu, Kürt İslam Ayaklanması, sayfa 65. Mektuplar eski genç Bingöl milletvekili Hamdi Bey ile Hormek aşiretinden gelmişti. Hormek aşireti Varto'da yaşayan Alevi bir aşiretti. Hiçbir isyan hareketine katılmamıştı. Bu aşiretin önde gelenleri Erzurum'da 1923'te Kürt İstiklal Azadi Cemiyeti'nin kurulduğunu öğrenmişlerdi. Dipnot 42'de tamamlayıcı bilgi var. Gazi mektupları hükümete verdikten sonra eski refakat subayı, şimdi Siirt milletvekili Mahmut Bey'i soydan köşke davet etti, misafir odasına aldı. Kahveler içilirken konuyu açtı. Ağalık beylik düzeniyle Cumhuriyet birlikte yürür mü? Mahmut Bey duraksamadan yürümez dedi. Yürümez ya, aşiret kabile mensuplarının hiçbiri özgür değil ki. Ağa, bey, reis ya da şeyh ne dilerse onu yapmak zorunda, bir çeşit köle. Böyle Cumhuriyet yurttaşı olur mu? Bu düzene son vermezsek Kürt halkına çok büyük haksızlık etmiş oluruz. Kan dökmeden bu çağ dışı insan onuruna aykırı adaletsiz düzeni nasıl tasfiye edebiliriz? Cumhuriyetin önündeki en önemli, en çetin, en yaman birkaç sorundan biri de buydu. Ağa'ya, beye, reise, şeyhe tutsaklığı kırmak, bu sömürüyü bitirmek gerekiyordu. Bütün aşiret mensupları Edirne'deki, İzmir'deki, Antalya'daki, Ankara'dakiler gibi özgür ve özerk yurttaşlar olmalıydılar. Dipnot: Milli mücadele sırasında önce Güneydoğu'da 3 küçük ayaklanma olmuş, daha sonra batıda Yunan ordusu harekete geçmek için hazırlık yaparken Koçgiri isyanı patlak vermişti. Bu isyan ancak 3 ayda bastırılabilmişti. Bu densizliğe herkes kızmış ama kimse Kürtlere kin tutmamıştı. Ne yapalım, Konya'da Türkler de isyan etmişlerdi diye düşündüler. Kürt halkının Türklerden ayrılmayı, Türkiye'yi bölmeyi isteyeceği neredeyse hiç kimsenin aklından geçmiyordu. yüzlerce yıldır birlikteydiler. Birbirlerine karışmış, alaşım olmuşlardı. Sevr Anlaşması doğuda Ermenistan'la birlikte küçük bir Kürt devletinin kurulmasını öngörmüştü. Bu tasarı bazı ayrılıkçı Kürt aydınlarını heveslendirmişti. Ayrılık isteyenler bunlardı. Bu kimseler çabaları Türkiye zararına olacağı için Ermenilerden ve Yunanlılardan da destek göreceklerdir. Ama nasıl sağlanabilirdi bu sonuç? Ben doğudaki görevlerim sırasında savaş içinde bu durumu inceledimdi. Tam orta çağ düzeni. O zaman da savaş bitip vatanımızda kendi başımıza kalınca ne yapılabilir diye hayale dalar giderdim. Kürtleri sevdiğimi bilirsin. Tek manevi oğlum Abdurrahim Kürt'tür. Ağalık beylik kaldırılmalı. Her aşiret mensubunun kendine ait toprağı ya da bir işi olmalı diye düşünürdüm. Birkaç nesil hiç ara vermeden bu davaya sahip çıkarsak bu güzel hayal gerçekleşebilir. Yeter ki hızlı başlayıp sonra gevşemeyelim. Dinimizi doğru öğrenmelerini de sağlamalıyız. Şeyhler, seyitler bunları kim bilir nasıl kandırıyorlardır. Senden ricam ağaları beyleri huylandırmadan ağzı sıkı birkaç arkadaşınla daha konuş tartış. Bu sorunu hakça adilce bin yıllık tarih kardeşliğine yakışır bir biçimde nasıl çözebiliriz? Bu insanları özgürlüklerine ve haklarına nasıl kavuşturabiliriz? Uygarlığı nasıl paylaşabiliriz? Bunlar silahlı yaşamaya alışmışlar. Soygunculuk bir kısmının geçim yolu olmuş. Bu çirkin alışkanlıkları da gidermemiz gerekiyor. Çareler geliştirin, sonra yine konuşalım. Dipnot, İngilizler Güneydoğu'da ayaklanma hazırlığı olduğunu biliyorlardı. İstanbul'daki yetkili 23 Temmuz 1924'te Londra'ya bu haberi iletmişti bile. Uğur Mumcu, Kürt İslam Ayaklanması, sayfa 66.